Ayrım 3.
Esra'nın kendisine özgü bir tipi var. Benim iyi bir arkadaşım Esra. Neyse, o bana tokat attıktan sonra ben ağlamaya başladım. Gerçeği söylemek gerekirse canım çok yanmıştı. Ama gene de o haklıydı. Tabii ki %25 bende hak var sayılır. Saat 1:42. 29.12.1990 Cumartesi. Bu sabah 10'da uyandım ve tekrar uyudum. 10.30'da kalktım. Ama dün akşam hiç rahat uyuyamadım. Çünkü sabahleyin ve akşam, yani dün akşam çok karnım ağrıdı. Öğlen saat 2'de filan annem, babam, Alin, Ekin, Elif ve ben bizim arabaya çıktık. Ve Beyoğlu'na, çok özür dilerim, Beyoğlu'na değil Kadıköy'e gittik. Beyoğlu ile ilgili bir şey düşünüyordum da. Önder'e çerçeve aldım. İçinde bir kız ve bir erkek çocuğu öpüşüyorlar. Resim renksiz ama daha kaliteli ve daha şirin, daha güzel. Yılbaşına çok az var. Daha anneme ve babama hediye alacağım. Yarın biriyle çarşıya çıkmam lazım. Saat 23. 30.12.1990 Pazar. Bu sabah 1'de kalktım. Biraz fazla geç ama 1 saat sonra saat 12 oluyor. Yani yılbaşına gideceğiz. Sakın yanlış anlamayın. Yılbaşı akşamı değil. 1 saat sonra 31 Aralık'ta o yüzden. Yani aradan bir gün geçmiş oluyor. Yarın gece de hediyeler verilecek. Ben nasıl dayanırım o kadar? Ama irademi kullanıp sabırsız olmamalıyım. Yılbaşını Korhan'la geçirmeyi ne kadar çok isterdim. Ama imkansız bir olay. Mutlu seneler. Saat 13. 31 Aralık 1990 Pazartesi. Yılbaşı. Yılbaşı hele şükür geldi. Geldi ve bitti. Bittikten sonra insan hüzünleniyor. Gerçi söylemek gerekirse hiç eğlenmedim. Bundan evvelki yılbaşlarında çok eğlenirdik. Zaten bu yılbaşı Ekin aramızda en çok eğlenen kişi oldu. Benim de en iyi iki tane arkadaşım gelse ve sabah 6'lara kadar eğlensem ben de mutlu olurdum. Ekin'in en iyi iki arkadaşı dediklerim Melis ve Önder. Melis Ekin'in sınıf arkadaşı. Dün çok şık ve siyah bir elbise giymiş, omuzu açık ve yere kadardı kıyafeti. Bazıları eğer yılbaşında ne yaparsan o şeyi yıl boyunca yaparsın derler. Ben saat 12'de kahkaha attım. Çünkü babam Elif'e ışığı aç dedi. Elif duymadı. Babam da şamalak dedi. Saat 11.30. 1.1.1991 Salı. Bu sabah 1'de uyandım. Sonra her zamanki gibi kahvaltı ettim. Yılbaşından bir sonraki gün nedense hep hüzünlü olur. Bu sene de öyle oldu. Artık hiçbir şey olmamış gibi her zamanki gibi okula gideceğiz. Sanırım 15 Ocak'ta savaş tehlikesi varmış. 3 Ocak'ta da İETT, kaptanlar, pilotlar grev yapacaklarmış. Ama galiba iptal edilmiş. 3 Ocak Perşembe gününe rast geliyor. Ekinlere, öğretmenleri belki güvenlik açısından okullar tatil olur demişler. Ama sanmıyorum. Eğer savaş çıkarsa bütün millet sürünecek. Un, şeker ve benzeri besin maddeleri bulunmakta zorluk çekilecek. Ama bunların yanı sıra okullar da tatil olur. Biz çocuklar da ne kadar avantajız. Sırf kendimizi düşünüyoruz. Ay bazen kendi kendime keşke savaş çıksa da okullar tatil olsa diyorum. Ama şimdi kendimden çok utandım. Çünkü yüz binlerce genç asker ailelerinden ayrılıp ölüme giderler. Hem de hiç geri dönmezler. Ve o ailelerin durumu içler acısı. Allah yardımcımız olsun. Amin. Saat 12.30. 2.1.1991 Çarşamba. Şimdi çoğu kişinin ağzında bir laf dolanıyor. Ama söylenenlere göre kritik bir konu. Çünkü yarın etraf birbirine girebilirmiş. İETT, taksi, vapur, uçak, gemi, dolmuş ve benzeri taşıtlar veya işçiler grev yapacakmış yarın. Türk İş Başkanı grev yapılmasını istemiyor. Oysa işçiler direniyor. Bu nedenle iş mahkemede çözülmek üzere büyüdü ve mahkeme kararınca uygun görülmedi. Yani grev yapılmasını uygun görmediler. Türk İş Başkanı şöyle demiş. Zannederim ki işçilerimiz grev yapmaktan vazgeçmişlerdir. Ama bir yandan işçiler de onlar ne derse desin biz bu işi yapacağız diyorlarmış. Ben de bunları haberlerden duydum. Büyük ihtimal çatışma çıkacak. Okulda Burak diye bir çocuk beni beğeniyor. 3D'den. Korhan ve Şölen kavga etmişler. Yuppi. Saat 11.40. 3.1.1991 Perşembe. Şu anda bugünlüğü tuvalette yazıyorum. Hani dün akşam Burak adında bir çocuktan bahsetmiştim. O çocuk Ozan'ın tanıdığı. Ha pardon, Ozan dediğim çocuk bizim sınıftan çok yaramaz bir çocuk. Ama zavallı. Neyse, uzun lafın kısası Burak bir aydır benden hoşlanıyormuş. Önce Ozan yalan söylüyor sanmıştım ama sanırım doğruymuş. Neyse, bugün Ozan bana o çocuk artık sana bakmıyor. Çünkü 3B'den Dilek adında bir kızla çıkıyor dedi. Gerçi hoş çocuktu. Tüh, onu da elimizden kaçırdık. Bundan evvel de sabahtan hoşlanmış. Sanırım sabahla çıkmışlar. Kurhan ve Şölen ayrıldılar demiştim ya. Artık beni ilgilendirmiyor. Çünkü ortalarda gözükmüyor. En azından bir haftadır görmüyorum. Gerçeği söylemek gerekirse hiç kimse bana bakmıyor. Kompleks geldi. Bugün sabahı denemek için ona hiç kimseyle çıkıyor musun dedim. O da bana dolu kişi çıkma teklifi etti dedi. Aklı sıra bana hava atıyor. Zaten Kron'un teki. Saat 24.30. 4.1.1991 Cuma. Şu anda her şeyden nefret ediyorum. Çünkü babam bizi bu saatte yatırıyor. Sanki cezalıyız da. Zaten bir tek cuma akşamımız var. Onu da berbat etti. Mehmet beyefendisi. Uf, bu saatte yatılır mı? Okul günü bu saatten geç yatıyoruz. Okul zamanı 1'de falan yatıyoruz. Bugün saçmaladı baba. Zaten bugün annemle kavga ettik. Annemi sinirlendirdim. O da bana vurdu. Ben de ona kötü bir söz ettim. Ama elbette annem haklı çünkü terbiyesizlik ettim. Bir türlü öğrenemeyeceğim terbiyeli olmayı. İçimden ne geliyor biliyor musun? Bu sayfaya hep aynı şeyi yazmak. Mesela bıktım, bıktım, bıktım, bıktım. Saat 1. 5.1.1991 Cumartesi. Galiba bugünlüğü yazmayı bırakamayacağım. Çünkü yıllar boyu yazmak istiyorum. Ama bu imkansız. Çünkü yıllar boyu yazacaksam bu defterin 20-30 metotlu olması gerekir. Ama şimdi bu defterin kaç metotlu olduğuna baktım. 16 metotmuş. Ben neden Amerika'da doğup büyümemişim? Çünkü herkesin bir kaderi var. Daha doğrusu demek istiyorum ki herkes aynı değil. Benim şansım da buymuş. Türkiye'de doğmak ve büyümek. Ama belki Amerika'da doğsam ya Türk ya da İspanyol, İtalyan ve benzeri milletlerden olmak isterdim. Çünkü insanın yaşadığı mutluluk yetmez. Daha fazlasını ister. Ben de şimdi öyle yapıyorum. Ama belki de Amerikalı bir kız olsaydım çok şanssız ve de mutsuz olabilirdim. Veya çok mutlu ve şanslı olabilirdim. Ama Türkiye'de doğduğum için belki de şanslıyım. Çünkü eğer Amerika'da doğsaydım böyle iyi bir aileye sahip olamazdım. Ailemi yani annemi, babamı ve ablalarımı çok seviyorum. İnsanın bazen polyanacılık oynamaya ihtiyacı var. Çünkü insanlar her zaman mutlu olamazlar. Mutlu olmak istiyorsanız mutlu olmak için çabalayın ve mutlu olacak sebepler bulun. Mesela ben mutlu olmak için mutlu bir geleceğim olacağını düşünüyorum. Saat 23.45. 6.1.1991 Pazar. Dün ve bugün sırf ders çalıştım. Başıma saksı mı düştü acaba? Hiç ders çalışmam sanmayın sakın. Neden öyle dedim diye merak ettiniz değil mi? Çünkü çok fazla çalışmam da o yüzden. Aman yarın iki tane yazılımız var. Bu kadar çalıştım. İnşallah kötü not almam. Keşke şöyle bir kez olsun 9-10 falan alsam. Ancak rüyamda görürüm. Hem de yarınki yazılımız coğrafya ve tarih. İki dersi de sevmiyorum. Ama coğrafyayı tarihe tercih ederim. Çünkü tarih çok sıkıcı ve lüzumsuz bir ders. Saat 11.45. 7.1.1991 Pazartesi. Bugün iki tane yazılıyız demiştim ya. Coğrafyacı iptal etti. Tarihçi cadı da yazılı yaptı. Kadın feministliğini belli etmek için çaba gösteriyor gibi bir hali var. Yarın salı. Ama galiba ben bugünlerde sürekli okulla ilgili rüyalar gördüğüm için çarşamba perşembe gibi geliyor. Çünkü rüyalarımda sürekli okula gidip geliyorum. Sanırım onun etkisinden olmalıdır. Ablam şimdi bana kabuslarını anlattı. Geçenlerde görmüş hepsini. Gerçi çok etkilendim. Az evvel bir rüya daha anlattı. Şimdi de karşıma geçmiş kırık kırak yiyor. Ama benim zavallı bakışlarıma dayanamadı ve bana da verdi. Ablam bana kopya usullerini anlatıyor. Kopya çekmem için. Ablaya bakın. Kardeşine kopya çeşitlerini öğretiyor. Ablam şimdi bana kopya çekersen en iyi yöntem kopya kağıdını bacağına yapıştırmak diyor. Şimdi ablam Ali'ni kötüledim diye daraldı. Şimdi de İlker'i kötüledim diye küstü. Galiba herkesin avukatı kesildi başıma. Aman çenesi düştü gene. Şimdi hiç susmaz. Saat 10.45. 8.1.1991 Salı. Benim bir taktiğim var. Derslerimin kırık olanlarına, daha doğrusu kırık derslerime giren hocalara tiyatro davetiyesi veriyorum. Böylece biraz da olsun yağ çekmiş oluyorum. Kırık olan derslerim fen 4, coğrafya 4, matematik 6 artı 4, müzik 4. Yanlarına yazdığım sayılar kırık olan derslerimin notları. 15 Ocak'ta savaş çıkma ihtimali varmış. Ama bence okulların tatil edilme ihtimali çok az. Hatta yok sayılır. Şimdi ablamla tiyatro konusunda tartışıyoruz. Zaten hep ya Ali yüzünden ya da tiyatro yüzünden kavga ediyoruz. Saat 24.30. 9.4.92 Perşembe. Selam. Çok uzun bir süre sonra geri döndüm. Biraz evvel geçen sene yazdığım saçmalıkları okudum. İnsan bir sene içinde bile ne kadar değişiyor. Seneye de bu yazdıklarımı okuyunca komik gelecek. Çünkü çabuk büyüyorum. Geçen sene Korhan Gorlin'den bahsetmiştim ya. Şu anda o çocuğa sinir oluyorum. Hala şölenle çıkıyorlar. Korhan şölenin yanında bodyguard, tam yazılışını bilmiyorum gibi görünüyor. Neyse, bırakalım şu ahmakları. Bu yaz Aktur'a, Bodrum'a gittik. Çok güzel bir yer. İlk gittiğimizde okullar yeni kapanmıştı. İlk bir hafta çok sıkıldık. Sonra yeni arkadaşlar edindik. Yeni yaz aşkları da oldu. İlki Barış adında bir çocuktu. Ankara'da oturuyordu. 77'liydi. Gerçi çok şirin bir çocuktu ama çok ufak gösteriyordu. Kirli sarı gibi saçları, Ela'da gözleri vardı. Elif'le benden iyi anlaştı. Zaten Elif benim çıktığım çocuklarla hep iyi anlaşır. Ben de onun çıktıklarıyla. Neyse, Barış'ı anlatmaya devam ediyorum. Barış'la çıkmadan önce falımda hep o çıkıyordu. Sonra aramız çok iyi oldu. Ve daha sonra Barış'ı bırakıp Rıfat'la çıktım. Gerçi bunlara çıkmak bile denilemez. Rıfat da 77'liydi. Avusturya Lisesi'ne gidiyordu. Ama o da çocuktu. Onların hepsi çocuksu aşklardı. Artık adam gibi tiplerle ciddi bir şekilde çıkmak istiyorum. Bu 70'liler grubundan sonra bir kız grubumuz oldu. Ha, Elif de Rıfat'ın ikizi Murat'la çıkmıştı. O kızlar grubundan sonra da çok güzel bir gruba girdik. Rıfatların arkadaşı Barış bu gruptaydı. Zaten onun sayesinde girdik gruba. Gruptakilerin hepsi büyüktü. Barış 76, Kerim 77, Yeşim 76, Burcu 76, Beril 78, Ali 75, Zepet 75, Doğan 75, Elif 76. Bir tek yaşıtım vardı, Zeynep. Şimdi çoğuyla telefonda konuşuyorum. Kızlardan en çok Beril'le samimiydik. Sarışın, uzun boylu, hoş bir kız. Çok da havalı. Gruptaki bütün erkeklerin yarısı Beril'den hoşlanıyordu. Doğan, Çağatay, Kerim daha çok var. Tabii bildiklerimiz bunlar. Bir de bilmediklerimiz var. Geçen sene yazdığımda hiç büyümek istemiyorum. Keşke hep küçük kalsam dediğimi biliyorum. Ama şimdi ise büyüklüğe o kadar çok özeniyorum ki artık bilen herkes inatlı sübyan diyor. Bu yüzden nefret ediyorum. Dün Tolga aradı. Tolga ile Elif yazın çıktılar ve Elif Tolga'ya aşık oldu. İstanbul'a döndüğümüzde Tolga'nın doğum gününe gittik ve doğum gününe evvelden çıktığı Seren adında bir kızı çağırmış. Neyse, Tolga doğum gününde Elif'i bıraktı. Elif çok üzüldü. Hala Tolga adı geçtiği zaman bir burukluk hissediyor. Ha, dün Tolga ile telefonda konuştuklarım. 8 Nisan'da Baca'da parti veriyormuş. Bizi de çağırdı. Her cumartesi Kerim'le birlikte araba kiralıyorlarmış. Benle konuşurken düüt düüt diye sesler çıktı. Ne oluyor orada dedim. Meğer oyuncak arabasıyla oynuyormuş. Hiç bu kadar sıcak konuşmamıştı. Çok şaşırdım. İstanbul'a döndüğümüzde bir şeyin geç farkına varmıştım. O kadar önemli olmasa da Kerim'den hoşlanıyordum. Ayrıca Kerim'i elde etmek çok zor. Biraz burnu havada. Ama elde etsem bile sorun bir süre sonra. Neyse, bu konuyu kapatıyorum. Biraz evvel Aktur'dan Beyza ile yarım saat konuştuk. Julianas'ta parti yapmışlar. Daha doğrusu Saint Joseph'ten Kerim'in arkadaşları filan gelmiş. Bodrum'dan da birkaç kişi gelmiş. Parti vermek değil. Ama toplanıp eğlenmişler. Julianas'a gitmeyi çok isterdim. Ama beni oraya almazlar. 18 yaşından küçükler giremez. Ama Beyza 78'li. Benden bir yaş büyük. Ama büyük gösteriyor. Julianas'a Tolga ve Kerim'in İtalyan lisesinden arkadaşları gelmiş. Beyza'nın söylediğine göre çok güzel tiplenmiş. Ah ah, karşıma kültürlü, kaliteli, çabuk bıkmayacağım, yakışıklı, benden uzun ve büyük, çevresi olan, kaliteli bir çevresi, bir tip çıksa belki çok şey istiyorum ama çok zor şeyler değil ki. Tek sorun onların bakıp bakmaması. Gerçi ben kendimi güzel buluyorum. Etrafımdakiler de öyle. Ama tek sorun yaşım. Herkes yaşımdan daha olgun olduğumu ve büyük gösterdiğimi söylüyor. Ama suratım küçük gösteriyor. Doğrusu bebek suratlıyım. Saat 23.47. 11.04.92 Cumartesi. Hayatım boyunca yaptığım ayakta kalmak, mutlu olmak, başarabildiğim tek şey daha güzel, daha mutlu günleri beklemek oldu. Her zaman bir şeyleri bekleyerek yaşıyorum. Çoğunlukla da geleceğimi. Hayatta istediğim birkaç şey var. Amerika'da çok mutlu bir şekilde yaşamak, sağlıklı, endişesiz bir yaşam sürebilmek. Ayrıca ailem için de dileğim çok uzun yaşamaları ve sağlıklı, mutlu olmaları. Onları çok seviyorum. Dünyada sevdiğim çok az kişi var. Bazen bir insanı çok iyi tanıdığımı sanıyorum ama yanılıyorum. Bir insanı tanımak için bazen 5 yıl bile yetmeyebilir veya o insanı tanırım. Ama yıllar sonra tanımadığımı anlarım. Belki de nedeni o insanın yıllar sonra değişmesidir. Niye mi bunları yazıyorum? Çünkü hiçbir zaman şu birkaç kişi için yanılmam. Ailem, annem, babam, Ekin ve arkadaşım Elif. Önder ağabeyim, gerçek olmasa da Selen ve Oya. İşte bu 8 insanla ölüme bile giderim. Zaten fazla insan sevebileceğimi de sanmıyorum. Belki sonra bu listeme 2-3 kişi daha eklerim. Ailem olmasa bundan sonra herhalde yaşayamazdım. Çünkü onlarsız hiçbir şey yapamazdım. O zaman polyanacılık oynasam da faydasız olurdu. Geleceğimden bir şeyler ummak, her zaman daha mutlu, Amerikalı günler olacağına inanmak. Ailemi gerçekten her şeyden çok seviyorum. Önder'i sevmemin sebebi tam anlamıyla bir insan. Onunla çoğu şeyi konuşabilirim. Ekin onunla çıkmakla çok akıllılık etti. Selen de Oya'nın yeri başka. Derler ya dost, kara gün dostu filan. İşte onlar tam anlamıyla kara gün dostu. Belki çoğu insan niye onların ayrı bir yeri olduğunu anlayamayabilir. Eğer bir örnek verecek olursam, dedemin ölümünde kimse bize onlar kadar destek olmadı. Resmen bana acımı unutturdular. Acımı fazlasıyla dindiren, sanki kendi dedeleriymiş gibi ağlayan, sonra teselli eden, mantıklı bir şekilde konuşan o iki insan işte. Selen ve Oya. Onlara çok şey borçluyum. O akşamdan evvel de onları çok seviyordum. Ama sonra da daha çok sevmeye başladım. Bence bu günlüğü okuyan kişi çok şanslı. Saat 24.40. 12.4.92 Pazar. Hep 1-2 gün önceleri okuyunca çok saçma sapan şeyler yazdığımı anlayıp karalıyorum. İçimden diyorum ki benim istediğim böyle saçma bir günlük değildi. Ama daha ne kadar iyisini yapabilirim ki? Hayatım hep aynı. Hiç farklı bir şey olmuyor ki. Elif hadi Burçak hadi kapasına şu ışığı deyip duruyor. Keşke Haziran veya Mayıs ayı göz açıp kapayana kadar çabuk geçse. Bu yaz ve güzel ilkbahar aylarını düşününce içim rahatlıyor. Çok mutlu oluyorum. Bu günlüğü daha güzelleştirip daha zevkli, daha değişik şeyler yazmak istiyorum. Örneğin şiirler, mektuplar ve romanlar. Aklımda çok güzel bir iki roman var uzun süredir. Yazın çabuk gelmesi, mutlu ve uzun geçmesi dileğiyle. İyi geceler. Saat 24. 13.4.92 Pazartesi. Selam. Şu anda okulda çok beğendiğim bir çocuk var. Saygınların sınıfında. Adı Rıfat. 76'lı. Esmer, uzun boylu, çok yakışıklı. Ama çıktığı bir kız var. Zaten bütün güzel çocukların da çıktıkları var. Hepsi kapılmış. Ama Rıfat boy olarak Elif'e bile ufak dedikten sonra benim şansım hiç yok. Gerçi boyum yaşıma göre uzun ya da normal ama çok uzun. Beni de annemi de bu pazar yani 19.4.92'de film çekimine çağırmışlar. Kadın programı, eğitici programlar. Gene bundan evvel yaptıkları gibi 200-250 bin lira falan verirler. Ona da razıyım. Zaten mayo alacağım. Onun için para biriktiriyorum. Zaten şimdiden 130 bin liram falan var. Ah keşke Rıfat'la çıkabilse. Saat 24.13. 14.4.92 Salı. Bugün Saygın'la Rıfat hakkında konuştuk. Biraz bilgi aldım. Kartal'da oturuyorlarmış. Tuğba adına çıktığı bir kız varmış. Ve kız galiba ondan büyükmüş. Biraz kendini beğenmiş bir çocukmuş. Kısacası bu şartlar altında hiç ümit yok ne yazık ki. Ayrıca bugün de saçını kestirmiş. Saygın'ın dediğine göre o kadar güzel değilmiş yakından. Bence çok yakışıklı. Ama belki de 2 gün sonra ondan da bıkarım. Belli olmaz benim işim. Ah keşke bıksam. Keşke sinir olsam. Bundan evvel çoğu kişiye olduğu gibi. Belki boyum biraz daha uzun olsaydı şansım da biraz daha fazlalaşırdı. Doğum günüme de tam 1 ay var. Gerçi annemleri ne alacağını biliyorum. Mayo istiyordum. Mayo alacaklar. Onlar mayoyu alırlar. Ben de bikiniyi. Neyse canım. Hediye o kadar önemli de sayılmaz. Geçen doğum günüm çok güzel geçmişti. Annemler çok süper bir pasta almışlar. Çiçek yaptırmışlar. Popsiye çalmışlar. Beni çok mutlu etmişlerdi. Burak Ekin'in arkadaşı Anne Frank'ın kitabını getirmiş. Birkaç gün sonra da ona başlamak istiyorum. Gerçi kitap okumayı daha fazla okumayı isterdim. Saat 24. 15.4.92 Çarşamba. Selam. Bugünün yarısından çoğunda Aziz Nesin'in 70 Yaşım Merhaba romanını okudum. Çok hoşuma gitti. Zaten bu Aziz Nesin'in kitapları çok hoşuma gidiyor. Özellikle içindeki hikayelerden biri çok acıklı. Anneme, Ekin'e ve Elif'e de anlattım. Annem de Ekin de çok duygulandı. Birazını özetleyeyim. Yuvarlak yüzlü, kara gözlü, toparlak bir çocuk var. Bir de saçları harman tozu renginde uçuşan, bal rengi gözlü bir kız var. Kızla oğlan aynı sınıftalar. İkisi de 8 yaşındalar. Sınıfta en ön sırada oturuyorlar. Derslerde sürekli fısır fısır konuşup gülüşüyorlar. Eğer konuşmazlarsa da uzun uzun ve anlamlı bir şekilde bakışıyorlar. Öğretmenleri çok konuştukları için kızla oğlanı ayırıyor. Oğlanı arka sıraya koyuyor. Derslerde artık konuşamadıkları için sürekli kız arkadaşına dönüp çocuğa bakıyor. Öğretmen bu durumu anlıyor ve kızı sürekli uyarıyor. Ama kız bu uyarıları dinlemeyip ya da unutup tekrar arkasına dönüyor ve çocuğa bakıyor. Öğretmen bir gün eline sopasını alıyor ve kıza doğru yaklaşıyor. Çocuk da kıza vuracağını anlayıp ayağa kalkıyor ve öğretmene "Öğretmenim, o bir şey yapmadı. Lütfen onun yerine bana vurun." diyor. Aradan yıllar geçiyor ve adam, yani çocuk, büyüyor ve çok yaşlanıyor. Başından 3 evlilik geçmiş. Fakat hiçbirinde aradığı sevgiyi bulamıyor. Hiçbir zaman o kızı unutamıyor. Sanki o kız ona hiç yaşlanmamıştır, hala 8 yaşındadır gibi geliyor. Bir gün o kızla karşılaşıyor. O da büyümüş, bir kadın olmuştur. Ama genç bir kadın. Daha doğrusu adamdan çok daha genç göstermektedir. Adamla kadın eskiden olduğu gibi fısır fısır konuşup, gülüşüp bakışmaktadırlar. Adam kadına onu çok sevdiğini, şu ana kadar hiç kimseyi onun kadar sevmediğini söyler. Gerçekte söylemek istediği bu değildir. Esas söylemek istediği, hiç kimse benim seni sevdiğim kadar sevemez demektir. Kadın da ona her zaman insan son sevgisini en büyük sevgi sanar der. Ama gün gene neşeli bir şekilde otururlarken bir adam onlara doğru yaklaşır. Adam şık giyimli biridir. Yaşlı adam sert bir şekilde onlara doğru yaklaşan adama ne istediğini, kim olduğunu sorar. Şık giyimli kibar adam, "Kendimi tanıtayım efendim. Ben Azrail," der. Yaşlı adam da, "Demek geldiniz. Zaten geleceğinizi tahmin ediyordum. Ben hazırım. Hadi gidelim," der. Azrail de, "Ben senin için gelmedim ki," der. Yaşlı adam da, "Kimin için geldim?" der. Anlar ki Azrail kadın için gelmiştir. Yaşlı adam bağırarak kadının önüne geçer ve Azrail'e, "Sakın onu götürme. Onun yerine beni al, Azrail," diye yalvarır. Azrail, "Milyonlarca yıldır bu işi yapıyorum. İlk defa senin gibisine rastladım," der. Ne Azrail ne de kadın inanır adama. "Her ikisi de sana inanmıyorum. Hiç böyle bir şey olur mu?" derler. Yani ne Azrail ne de kadın inanıyordu. Salt onlar değil, bu olayı duyan, bu öyküyü dinleyen hiç kimse inanmadı. Ama bu dünyada hiç kimsenin inanmadığı, bu öykünün doğru olduğunu inanan tek kişi vardı. Bu öyküyü anlatan yaşlı adam. Bu hikayenin adı, kimsenin inanmadığı öykü.